أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bugün Hudeybiye Antlaşması ile ilgili konuşacağım. Bu antlaşma Zulkada 6 Hicri'de Mart 628'de gerçekleşti. Buna Gazva-i Hudeybiye de denilir. Hudeybiye Gazvası ile ilgili Allah-u Teala bir sure, yani sure Fatih indirmiştir. O şöyle başlıyor. İnna fatahna laka fathan mubina لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا يَقِينًا بِسَنَا اَبْ اَچَكْ زَفَرْ وَرْدِكْ ki Allah senin geçmişteki ve gelecekte her hatayı bağışlasın ve Allah sana izzet ve galibe veren nusret ve destek versin. Bu gazva ile ilgili bu nedir? Aslında Hudeybiye bir kuyuydu. Ondan dolayı buna bu isim verdi. Bu aslında hacılar için bunun işine yarardı. Mekke'den 9 kilometre uzaktır. Mekke ile Medine arasındaki mesafe 250 ve bu Hudeybiye ile Medine arasında 245 mildir. Bazılara göre burası buranın büyük kısmı harame dahildir. Bir hisse harame dahil değildir. Burada işte Kureyş ve Müslümanlar arasında bir antlaşma gerçekleşmesi buna Hudeybiye antlaşması veya Hudeybiye gazvesi denilir. Buna gazve-i tahame de denilir. Çünkü Mekke ve bunun etrafındaki bölge Tahama denilirdi. Şiddetli sıcaklardan dolayı. Bunun sebebi neydi? Bu gazvenin, bu antlaşmanın rivayetlere göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya üzerine Hudeybiye yolculuğunu yaptı. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada şöyle gördü. O ashabıyla beraber barış içinde başlarını, saçlarını kestirerek Mekke girdiler. Ve o Beytullah'a da girdiler ve onun anahtarını da aldı. ve Arafat'ta vakuf yapanlarla beraber vakuf yaptı. Orada durdu yani. Bunun üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap ehline ve sağ soldakileri çağırdı ve yola çıkmaya karar verdi. Ve bu yolculuk esnasında sadece kılıçlar vardı Müslümanların yanında. Ve bu herkesin normalde kılıç alması, yani bu kılıç olanı savaş için çıktır demek değildi. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Ebu Sufyan ve onun yandaşları Müslümanlara saldıracaklarsa, bir tehlike varsa, o zaman neden savaş için yanına bir silah almadın? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben şey için gidiyorum, umre için gittiğim için yanıma bir silah almak istemiyorum dedi. Hazreti Mirza Beşir Mesih radıyallahu teala anhu şöyle diyor Hatimun Nebiyin isimli kitabında, Siret Hatimun Nebiyin isimli kitabında şöyle diyor: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rüya gördükten sonra ashab-ı kiramla konuştu ve onlara umreye çıkmalarını istedi. Onların umreye çıkmalarını istedi. Umre aslında küçük bir hacdir. Orada haccın bazı ibadetleri ve bazı terk edilerek tavaf ve kurban ile yetinilir. Ve haccın tersine bunun için belli günler yoktu. Herhangi bir zaman gidilebilir. Her mevsimde, her zamanda gidilebilir. Bu olay da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama şöyle dedi: Biz barış içinde dini bir ibadet yapacağız ve bir savaş hedefimiz değildir. Onun için Müslümanlar yanlarına silah almasınlar. Arap'ın örf ve adetler gereği sadece kılıçlarını kınların içine sokarak yola çıksınlar. Hudeybiye gazvası zamanında Müslümanların sayısı konusunda ihtilaf vardır. Bazı rivayetlere göre 1000'den fazla, bazılara göre 1300, bazı rivayetlere göre 1400, İşte 1700'e kadar rivayet edilmektedir. Yani 1000'den 1700'e kadar. İşte zaman geldiğinde, yani çıkışı, yola çıkma zamanı geldiğinde Hadiye Naciye bin Cündübe kurbanlıklar verildi ve onu Zülhuleyfe'ye götürdü. Zülhuleyfe Medine'den 600 kilometre uzak bir yerdedir. Yolculuğa çıkıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep yerine birisini tayin ederdi. O yola çıkmadan İbn-i Sa'd'in rivayetine göre Hazreti Abdullah bin Ümmü Maktum'u amir olarak tayin etti. İbn-i Hişam'a göre Hazreti Numaylah bin Abdullah amir olarak tayin edildi. Başka bir rivayete göre Abu Rahim Kulsun bin Hüseyin'in tayin edildi diyor. Bazı göre İbn-i Ümmü Maktum İmam-ı Salat idi ve diğerleri naib idi. O farklı rivayetler var bu konuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram ve ashab-ı kiramın yol hazırlığı şöyle anlatılmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi. Bu ilandan sonra eve girdi ve gusülünü aldı. Suhar Yemen'de bir bölgedir, bir yerleşimdir. oradaki elbiselerini giydi. Orada güzel elbiseler vardı, kaliteli elbiseler vardı. Sonra Kasva isimli dişi deveye bindi. Onun Ümmü Selma, yani zevcesi Ümmü Selma onunla beraberdi bu yolculukta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zulkada başında pazartesi günü çıktı ve Zulhulefe'ye vardığında zuhur namazını, öğle namazını kıldı ve kurbanlıklar istedi. 70 idiler bu hayvan. Onların boyunlarına bazı taklar tıktı, onlara damgalar vurdu, yani kurban damgalar, kurbanlıklar belli olsun diye onlara damgalar vurdu. Daha sonra diğer hayvanların gelmelerini istedi ve böylece ve diğer Müslümanlar da kendi Müslümanlar da aynı işi yaptı. 200 at vardı bu yolculuk esnasında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girdikten sonra o şöyle ihrama girdi. O iki rekat namazı kıldı ve Zulhulefe'nin mescidin kapısından bu bindi. Yani bineye bindi. Ve talbiy okudu. Labbayka, Allahumma labbayka, labbayka, la şirika laka labbayka, labbayk. İnnel hamda ve nimata laka vel mulka la şirika laka. Ben hazırım, ey Allah ben hazırım, ben hazırım, sana ortak yoktur, ben hazırım, her türlü nimet ve övgü senindir ve padişahlık sana aittir ve hiç kimse sana ortak yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in durumunu öğrenmek için ve onların yaramaz yapıp yapmayacağını öğrenmek için Musir bin Sufyan'ı gönderdi. Hazreti Ubeda ve Ubad bin Bişir'i de ve başka bir rivayete göre Sa'd bin Zayd bin Aş'eli'ye 20 süvari ile beraber gönderdi. O farklı yerde dura dura, yani Ruha makamına vardı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bu Medine'den 73 kilometre uzaktır ve ona gelen haberi göre Kırmızı Deniz'den bir vadi Veyka'dan bazı müşrikler tarafından bir tehlike vardır. Onlar Müslümanlara birden aniden saldırabilirler. Bunun üzerine o Hazreti Ebu Katada Ansari ki o henüz umre için ihrama girmemişti. Ashabin bir grubu ile gönderdi. Bazı mucizeler de yaşandı. Bu yolculukta Peygamber Efendimiz'in etrafında insanlar toplandı. Elinde bir kabı vardı. Onun içinde abdest alıyordu. Şöyle sordu, ne var? Onlar dediler ki, ashab-ı kiram dediler ki, ey Allah Resulü, senin elindeki bir su dışında hiç su kalmadı. Ne abdest almak için ne de içmek için. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaba kendi ellerini koydu ve onun parmaklar arasında su akmaya başladı. Sanki su panarlar var. Hazreti Cabir'e göre biz hepimiz su içtik diyor. Hazreti Cabir'e göre biz abdest aldı, su içti. 100 bin kişi de olsaydık bu su bize yetiyordu. Ancak o zaman bizim sayımız 1500'du. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu ta'ala bu olayı şöyle anlatıyor. Yolculuk esnasında öyle bir zaman geldi ki o kab haricinde bütün kablar sudan boştu, su yoktu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o eline bu kaba koydu ve ashab-ı kirama şöyle dedi, kablarınızı getirin ve doldurun. Rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in parmaklarından su sanki pınar akıyormuş gibi su akıyordu. Herkes kendi ihtiyacına göre su aldı ve Müslümanların bu sıkıntısı giderildi. Vadiler Mesih Aleyhisselam şöyle diyor bu olayla ilgili. Lika derecesinde bazen insanından öyle şeyler zuhur eder ki, beşeri güçleri aşar ve ilahi güçler içinde bulundurur. Birçok mucizat, kişisel iktidar gereği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gösterdi. Ve bununla hiçbir dua yoktu. Bazen azıcık su, bir kabicinlik azıcık su kendi parmaklarıyla o kadar çoğaltı bereketlendirdi ki bütün ordu ondan istifade, onu içti, hayvanlar da içti ve o yine de o su bitmedi. Bazen birkaç ekmek üzerine el koymak üzere binlerce kişi doyurdu ve bazen az bir sütü dudaklar dedirdi ve bir cemaat onu içti. Ve bazen acı suyu kendi tükürü ile tatlı su haline getirdi. Bazen mecruh olan yani yaralı olanlar veya iyileştirdi ve bazen bir gözü dışarı çıktıysa eliyle değdirerek onu iyileştirdi. İşte bu onun bu iktidari mucizeler içinde ilahi bir güç vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yola çıktığına dair haber üzerine Kureyşliler orduyu hazırladı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla danıştı da anlatılmaktadır. Kureyşliler bunlar duyunca Müslümanlar durdurmak için yola çıktı ve kendi halifelerle beraber 8 bin kişilik bir ordu hazırladılar ve Mekke'nin batı tarafındaki bir vadide, yani beldede durdular ve Halid bin Velid'i 200 süvariyle beraber Peygamber Efendimiz'i durdurmak için gönderdiler. Bıraul Gayb de bunlar durdular. Hazreti Misver bin Makhrama ve Mervan bin Hakim'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esfahan'a göre Iştahat ismi bir yerde durdu ve bir muhbir birisi gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ordudan haber verdi ve Faruk kabilelerin birleştiğini söyledi ve o savaşmak istediklerini söyledi ve Beytullah'a gitmesine engel olmalarını istedi. O ashab-ı kiram'a danıştı ki biz onlarla savaşalım, savaşmaya konusunda danıştı. Hz. Ebu Bekir dedi ki siz Umre'ye çıktınız savaşmak için değil. Biz Umre'ye gideceğiz. Kim bizim yolumuza çıkarsa, bizi engellemeye çalışsa biz onunla savaşırız. Hazreti Said bin Uzayd Hazreti Ebu Bekir ile hemfikir idi. Hazreti Mikdad şöyle dedi. Allah'a yemin ederim. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz size İsrail oğullarını peygamberi Musa dediklerini biz demeyeceğiz. Gidin ve sen ve Rabbin gitsin savaşın. Biz öyle demeyeceğiz. Biz seninle beraber biz kital yapacağız, yani savaşacağız. Hazreti Müslim oldu radıyallahu ta'ala anhu bu olayla ilgili şöyle diyor. Mekkeliler öğrendiklerinde orduyla çıktı ve size kim yola buraya gelmelerine izin verdi? Biz Müslümanlar Umre'ye geldiler, savaşmaya gelmedik. Bu size göre de bir mukaddes bir makamdır ve bize göre de kutsal bir makamdır. Biz savaşmaya gelmedik, ibadete geldik. Kafirler dediler ki bu sorun tavaf değil. Biz ve siz biz aramızda kavga var, savaş var. Savaş halindeyiz. Eğer biz size izin verirsek, tavafa izin verirsek, umre izin verirsek, bu bizi çok küçük düşürür Arap dünyasında. Ve onlar derler ki, bak düşman geldi ve buraya gelip tavaf yaptı. Halid bin Velid de yola çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurmak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiğinde Halid bin onun başka bir yoldan Hudeybiye'ye vardı. Hazreti Mirza Bişir Ahmed bunun ayrıntılarını şöyle anlatıyor. O birkaç günlük yolculuktan sonra Mekke'ye iki menzillik mesafesinde olan yola yere verdiğinde o birisi gelip ona Kureyşlilerin coşkusunu ve onların yaramazlıklarından bahsetti. O kadar da ki onlar hayvanların, yırtıcı hayvanların derilerini giymişlerdir. Yani savaşa hazırız demek için. Ve Halid bin Velid'in komutanlığında 200 kişi gönderilmiştir. Ve bu gölün bölük Müslümana yaklaşmıştır ve İkrimah bin Ebu Cehil de oradadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca herhangi bir çarpışmadan kaçırmak için başka bir zor olan bir nispeten zor olan bir yoldan yolculuğa devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmak istemiyordu çünkü ümre için çıkmıştı, savaşmak için değil. O Hudeybiye vardı. Halid bin Velid bunun hiç farkına bile varmadı. O Müslümanların kervanının tozunu görünce ancak farkına vardı. Hadi Muhsin ve Aksama ve Mervan şöyle diyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye vardı. Ve orada dişi devesi oturdu ve insanlar onu kaldırmaya çalıştılar. O dedi ki bak bu at inatlaş insanlar dediler. Dedi ki bu kasve onun ismi diyor. Onun bu devenin adı kasve diyor. Sonra dedi ki hayır bu inatlaşmıyor. Allah-u Teala onu durdurdu. Allah adına yemin olsun dedi. Resulullah dedi ki Allah adına yemin olsun ki eğer Kureyşliler Allah'ın istedikleri hangi şey isterlerse ve vereceğim Allah'ın hürmetine hürmeti zedelenmeyince yani hürmeti Allah'ın hürmeti zedelenirse hariç diğer her dediklerini ben kabul edeceğim. Bu Buhari'dir diye rivayetidir. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu şöyle diyor. Devesi durdu ve yürümekten vazgeçti. Ashab-ı kiram dedi Allah Resulü bu devin yoruldu. Deveyi değiştir. Resulullah sallallahu dedi ki hayır. Bu yorulmadı. Allah'ın isteği budur. Yani bizim bu ve Allah-u Teala burada Allah bizim burada kalmamızı istiyor ve ben burada durup Kureyşlilere bizi hacca izin verin diye rica edeceğim. İşte onların ordusu Müslümanları beklemekteydi ve uzak bir yerdeydi. Eğer Resulullah isteseydi Mekke'ye girebilirdi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karar vermişti ve bu karara göre o Müslümanla Mekkelilerle görüşmek ile bunu halmak istiyordu. Görüşmek istiyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de durdu. Buhari'nin rivayetine göre Hudeybiye'de Müslümanlar azıcık su olan bir yere Müslümanlar durmuşlardı. Orada o su kısa bir zamanda bitti. İnsanlar onu kullandılar, su bitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e susuz kaldıklarını şikayet ettiler. Hazreti Naciye'nin rivayetine göre Hudeybiye olayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e susuzluktan şikayet edilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bir ok verdi ve bir kap içinde su istedi, abdest aldı ve o abdest aldı, bir ağzını çalkalayıp su onun içine döktü ve dedi ki bu havza, yani sudaki olan havza oraya bunu dik ve suyu oraya dök. Bu benim verdiğim sana su. Ve diyor ki ben orada diyor bunu yaptım, durdum ve aniden su oradan kaynamaya başladı. O kadar yükseldi ki kenarlara kadar vardı. O insanlar oradan su doldurmaya başladı. O kadar ki son kişi de oradan susuzluğunu giderdi. Hazır bir daha bir şiire mesela radıyallahu teala anhu burada bir yağmurun yağdığından bahsediyor. Tarih kitaplarında, rivayetlerde bu da var. Bunlara göre o gece bir yağmur yağdı. Nitekim sabah vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurduğunda her taraf suydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama gülümseyerek şöyle dedi. Bu yağmur vaktinde Allah-u Teala ne demişti, ne buyurdu? Ashab-ı kiram dedi ki Allah ve onun Resulü da en iyisini bilir. O şöyle dedi. Allah-u Teala dedi ki benim kullarımdan bazıları gerçek iman içinde sabahladılar ve bazıları küfür haletin durumuna düştüler. Kim bu Allah ve onun lütfuyla bu yağmur yağdıysa o iman hakikati üzerindedir. Ve her kim bu filanca yıldızın etkisinden dolayı bu yağmur yağdı derse o küfür halindedir. İşte böylelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ince bir tevhid dersini verdi ki Allah-u Teala şüphesiz bu yağmur ve sairin olmasında tabii ki semavi icramların etkisi vardır. Ama aslında bunun arkasında Allah'ın zatı vardır. Allah-u Teala'dır bu sistemi kuran. Ve bunlar bütün bu göksel cisimler Allah'ın emri olunca onlar harekete geçerler. Ve onun emri olmadan onların önemi bir ölü bir böcek gibi kadar bile değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Amr bin Salim ve Mus'ab bin hediyesinden de bahsedilmektedir. Mus'ab bin Sultan bu Hıza kabilesindendi. Onlar Hudeybiye olay esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme keçiler ve dişi develer gönderdiler hediye olarak. Hazreti Sa'd Amr'ın arkadaşıydı. Hazreti Sa'd bin Ubayda bu hediye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Ve Amr size şu develeri verdi dedi. Hazreti Resulullah şöyle dedi. O bize hediye gönderdi. Allah onun malını bereketlendirsin. Ve şöyle dedi. Develer boğazlanmasına emretti ve dedi ki bunları ashab-ı kiram arasında dağıtılsın ve kişiler onların arasında dağıttı ve onların kendi ününde bir pay aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi keçisini boğazladı ve onun bir etin bir kısmını Hazreti Ümmü Seleme'ye de gönderdi. Başka o gelen hediye de bütün ashab-ı kiram arasında dağıttı. İşte bu olayın, Hudeybiye olayın başka ayrıntılar da vardır. Ben onu tekrar inşallah anlatacağım. Ama bugün ben bazı cenazeleri kıldıracağım. Onlardan bahsedeceğim. Birincisi Şahriyar Rakim'dir. Bu Muhammed Abdullah Vahab Bangladeş'in oğluydu. O 5 Ağustos'ta orada hükümet değiştirilince fesat ve fitneler ortaya çıktı. Ahmadi muhalifler de bundan istifade ettiler. Ve cemaat merkezi Ahmadi Nagar'a saldırdılar. Evlerini, camiye ve mescidi de saldırdılar. Camiye girmeyi başaramadılar. Ama celsagahın son arka tarafından gelip oradaki görevli hudama saldırdılar ve şehir yarının başı şiddetli bir şekilde yaralandı. 16 yaşında 3 hafta 3 ay o tedavi görmesine rağmen işte vefat etti ve şehit oldu. Böylece vakfen oydu. Onun anne baba var arkasında, kardeşi var, erkek kardeşi. Ailesine amdiyet onun büyük babasının vasıtasıyla oldu. O cemaat için çok çalışırdı, hizmet veren çocuktu. Hudamul Ahmadiyye, Atfalul Ahmadiyye da hizmet veriyordu. Annesi şöyle diyor: "O benim bu oğlum ilk günden beri namaza düşkündü ve cemaat işlerinde çok faaldı. Eğer ona önce oku sonra cemaat işlerine katıl dediği zaman o onun hoşuna gitmezdi. Ne zaman bir hizmet söz konusunda en ilk olarak o çıkardı ve benim işlerimde bana yardımcı oluyordu. Benim işlerimde mutfakta bana yardımcı oluyordu. Bu çok sosyal bir çocuktu ve hemen insanlarla çok çabuk dost olurdu ve abisi gibi camiye gitmek istiyordu. İşte bazı rüyalarım vardı, ondan onu şehit olacağını anlıyordum. Sakip bir oranın kaididir, Hudamul Ahmadiyye kaididir. Diyor ki celsa esnasında, yani bu olaylarından da Zayed Bey şehit olmuştu. Ben huzur diyor ki ben onu burada cenazesini kıldırmıştım ve ondan bahsetmiştim. Kadi Bey yazıyor ki bir orada diyor bu hutbeyi dinliyorduk. Bunu duyunca, onun zikrini duyunca o Şehriyar dedi ki keşke ben şehit olsaydım ve benden bu şekilde bahsedilseydi. O diyor ki saldırganlar 5 Ağustos'a saldırdıklarında birçok kişi camiyi korumak için orada vardı. Ama öbür tarafta celsagahı korumak için 15 falan kişi vardı. Şehir yarda oradaydı. O orada görevini yerine getirmek için Kaid Bey'e destek oldu. Aniden saldırganlar oradaki kapıyı kırıp içeri girdiler ve sopalarla saldırdılar. İnsanlara saldırdılar. Ve bu genç çok yaralandı. En çok bu yaralandı. Ve başı çok yaralanmıştı. Ondan sonra işte ordu arabası geldi ve saldırganlar kaçtı. Kaid Bey'in yazdığına göre her görevi hazırlardı ve vakari amela katılırdı ve mescidi temizlerdi. Sabah namazı ve teheccüd namazı insanları uyandırırdı. Bangladeş'inden Cami Ahmadiyya'dan birisi şöyle yazıyor. Bu defnedilirken ben Ahmet Neger'in bir hadime sordum ki ne özelliği vardı bu çocuğun? Sen başkaları da bunu ayırt eden. O şöyle dedi. Bu dedi ki o önce şehit eden bizim Zahid Bey vardı. Onu diyor, onunla ilgili bir sergi vardı. Onu seyrederken demişti ki keşke ben de bunun gibi şehit olsaydım. Benim resmim burada olacaktı. Benim hutbede, benim zikrimde olurdu. İşte Allah-u Teala onun bu isteğini yerine getirdi. Rahmetli'nin yengesi Fevzi Hanım şöyle diyor. Küçüktü herkesi, yani herkesten küçüktü. Herkesin sözünü dinlerdi ve herkesin yardımına koşardı. O gün göreve gittiğinde diyordu ki mescidi koruyacağım. Eğer ben başaramazsam da şehit olurum diyordu. Allah onun derecelerini yükselsin ve arkadakilere sabır versin. İkinci cenaze eski bir Ahmadi'dir. Lasif Odebe Filistin'den 94 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O işte Kababir de Ahmadi Mubellegleri çok samimi olan bir ailede büyüdü bu. Onların duaları neticesinde, terbiye neticesinde ve en çok Hazreti Muslim Oğud'un duaları neticesinde Kababir hep böyle Allah-u Teala korudu ve orada savaşlara rağmen Allah-u Teala Kababir'i hep korudu. Rahmetli Hazreti Muslim Oğud radıyallahu anh'ın zamanından hayatın son dönemine kadar hilafete bağlı kaldı. İlk Musilerden birisiydi. 1934 senesinde Hazreti Mevlana Abdülhatta Celendiri Ahmadiyye okulunu açtı. Orada bu ilk eğitimini orada aldı. Sonra lise bitirdi ve master'ını tamamladı. Sonra 30 sene kadar Sanat ve Ticaret Bakanlığı'nda çalıştı. 1995'te emekli oldu. Diyanet Bakanlığı'nda orada bir başkanlık ona teklif edildi ama bazı Müslüman ülkeler bundan Ahmadi olduğuna muhalefet etti. Nitekim o Ahmadi'ye tercih etti. Sarfahan oraya gittiğinde ve orada Şerif Odebe'nin büyük babasının evinde gece kaldığında rahmetli 15 yaşında değil Sarı Fulan Hazretleri'ni o ona hizmete bulundu. Hem müballiklere, mürebbilere rahmetli çok yakındı. Sadr Ansarullah ve diğer hizmetlerinde bulundu. Kebabir'de medrese Ahmediye'nin yeniden inşası konusunda Celaleddin Kamer Bey çok destek oldu eski mürebbimizi. 70 seneye kadar onlarca makale yazdı Al-Bushra dergimizde. Sura Kehf'in tefsirini İngilizce'den Arapça'ya çevirdi. Arap ülkelerinde cemaat muhalif propagandası vardı. Ve cemaat Ahmediye Bahayil'in aynı şey olduğunu söylüyorlardı. Abdullah Asad Bey bunun çok ilmi cevap verdi. Ve bir kitap yazdı. Kebabir'de cemaat-i Ahmediye'nin tarihi konusunda Al-Kabir Baladi isimli kitap yazdı. Çok muhlisdi, çok hassastı dini konularında. Samimi hizmetçisi ona milletvekili tekfir edildi. O dedi ki siyasetin kendine göre usul var ama benim usulüm Ahmediyettir diye reddetti onu. Onun oğlu Halid Abdullah şöyle diyor. Bazen babam cemaati işleriyle meşgul olurdu. Annem hadi çay içelim falan veya başka dışarı gidelim derdi. O derdi ki her şu anda bende cemaat işi var ve cemaat işini hep tercih ederdi. Üç oğlu ve üç kızı arkasında bıraktı ve 14 torunu var. Allah-u Teala derecelerini yükseltin. Onun neslini de bu hayır işleri devam etmeye nasip etsin. Ben şimdi namazı cuma namazından sonra cenazelerini kıldıracağım.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر